Ayrım 7, sıfıra bir kala, Ken Follett, sayfa 83. Saat 10. Roketin ilk aşaması ikincisine helezoni yaylarla sarılı patlayıcı sürgülerle bağlı. İtici aşırı ısındığında sürgüler patlamakta, yaylarsa gereği kalmayan birinci aşamayı itmektedir. Georgetown Akıl Hastanesi arkasında düz damlı modern bir ilavesi olan kırmızı tuğlalı Victoria çağı stilinde bir köşk idi. Billy Josephson kırmızı Ford Thunderbird'ünü park edip acele acele binaya girdi. Bu kadar geç gelmekten nefret ediyordu. İşine ve iş arkadaşlarına saygısızlık oluyordu bu. Yaptıkları şey hayati önemi olan bir şeydi. Yavaş yavaş titizlikle insan aklının mekanizmalarını öğrenmeye çalışıyorlardı. Yüzeyinin 40 yılda bir kısa bir süre aralanan bulutlar arasından ancak görünebildiği, uzaklardaki bir gezegenin haritasını çizmek gibi bir şeydi bu. Annesi yüzünden gecikmişti. Larry okula gittikten sonra Billy kalp ilaçlarını almaya gitmiş, eve döndüğünde de Becky Mae'yi giyinmiş, yatakta zar zor nefes alır bulmuştu. Hekim koşa koşa gelmiş ama yeni bir olay olmadığını söylemişti. Becky Mae'nin kalp yetersizliği vardı. Soluk soluğa kalınca yatması gerekiyordu. İlaç almayı unutmaması gerekiyordu. En ufak bir gerginlik onu mahvedebilirdi. Billy'nin ise gerginlik benim için zararı olmayan bir şey mi diyesi geliyordu. Geliyordu ya, annesinin etrafında dört dönmeye başlamıştı yeniden. Hasta kabul bürosu önünde durdu ve gece kayıt defterine baktı. O ayrıldıktan sonra yeni bir hasta gelmişti. Joseph Bellow adında bir şizofren. Adı bir şeyler anlatır gibiydi, nedenini çıkaramıyordu anıma. Ne var ki hasta gene aynı gece taburcu edilmişti. Tuhaftı. Gündüzleri kullanılan okuma odasından geçerek bürosuna gitti. Televizyon açıktı. Tozlu deniz kenarında röportajcının biri konuşuyordu. Burada Canaveral burnunda herkesin merak ettiği şey ordunun kendi roketini ne zaman fırlatacağıydı. Herhalde birkaç gün içinde diyorlardı. Billy'nin denekleri oturmuş, kimi televizyon seyrediyor, kimi oyun oynuyor ya da okuyor, kiminin de gözü dalmış boşluğa bakıyordu. Sözcüklerin anlamını bilmeyen Tom'a ''Nasılsın Tommy?'' diye seslendi. Adam sırıttı ve elini salladı. Beden dilinden iyi anlıyordu. Onun bunun dediklerini anlıyormuş gibi çoğu kez de yanıt veriyordu. Çağlar sürmüştü Billy'nin tek sözcük anlamadığını fark etmesi. Bir köşede alkolik Marlin genç bir erkek hasta bakıcı ile dalga geçiyordu. 50 yaşındaydı ama 19 yaşından beri olan bitenleri anımsamıyordu. Kendini hala genç bir kızmış gibi hissediyor, onu seven, ona bakan moruğun kocası olduğuna inanmayı kabul edemiyordu bir türlü. Hastalarla konuşma yapılan odanın cam bölmesinden bir araba kazasında kafa travması geçiren parlak bir mimar Ronald'ı gördü. Kağıt üzerinde testler yapıyordu. Sorunu rakamlarla uğraşma yeteneğini yitirmiş olmasıydı. 3 ile 4'ü parmak hesabıyla toplamak için çok zaman harcıyordu. Hastaların birçoğu bir tür şizofrenide, gerçek dünya ile temas kuramıyordu. Bu hastaların bazısına ilaçlarla, elektrik şoku ile ya da her ikisiyle yapılan müdahaleler iyi sonuç veriyordu. Billy'nin görevi sakatlıklarının tam haritasını çıkarmaktı. Önemsiz zihin engellerini inceleyerek normal zihnin işlevlerinin genel çizgilerini çiziyordu. Mimar Ronald bir tepsi üzerindeki nesnelere bakıp üzerinde 3 mü 4 mü nesne olduğunu söyleyebiliyordu. Ama 12 tane olacak olursa ve sayması gerekirse bu iş epey zaman alıyor, üstelik yanlış hesapladığı da oluyordu. Bu Billy'nin küçük bir kümede ne kadar nesne olduğunu tahmin etme ve başlama becerisinden ayrı bir beceri olduğu sonucuna varmasına neden olmuştu. Böylece yavaş yavaş zihnin haritasını çiziyordu. Bellek şurada, konuşma merkezi burada, matematik ise falan yerde diye saptıyordu. Sakatlık önemsiz bir beyin hasarından ileri geldiği takdirde de Billy normal becerinin neyin tahrip olan bölümünde olduğunu saptıyordu. Zihnin işlevlerinin kavramsal görünümü insan beyninin fiziki şeması üzerine aktarılıyordu. Bu hızla gidecek olursa işi yaklaşık 200 yıl alabilirdi. Ama bu işte ona yardım eden yoktu. Psikologlardan oluşan bir ekip olsaydı daha hızlı ilerleyebilirdi elbette. Ömrü sona ermeden sonucu görebilirdi. Tutkusu buydu işte. Babasının kendini öldürme depresyonundan beri uzun yıllar geçmişti. Akıl hastalığında çabuk tedaviler yoktu. Zihin bilimciler için hala bir muamma idi. Biri elini çabuk tutacak olursa olan bitenler çok daha iyi anlaşılabilecekti. Böylece babası durumundakiler de belki iyi edilebilecekti. Akşamki esrarlı hastayı düşünerek merdivenlerden ikinci kata çıktı. Joseph Bellow insanda Joe Blow adını çağrıştırıyordu. Yani önüne gelenin uydurabileceği bir ad. Gecenin ortasında neden taburcu edilmişti ki? Bürosuna geldi, penceresinden şantiyeye doğru baktı. Hastaneye yeni pavyon ekleniyordu. Onunla birlikte yeni bir mevki de yaratılmış olacaktı. Araştırma müdürlüğü, Billy bu iş için başvurmuştu. Ama meslek arkadaşlarından Dr. Leonard Ross'la başvurmuştu. Len Billy'den yaşça büyüktü ama Billy'nin daha çok deneyimi vardı. Birçok makalesi, bir de Bellek Psikolojisine Giriş adlı bir kitabı vardı. Len'i yeneceğinden emindi ama bu arada başkalarına da başvurabilirdi. Bu işi çok istiyordu. Müdür olarak kendi emrinde başka bilimciler çalıştırabilirdi. Şantiyede işçiler arasında iş giysileri içinde küçük bir grup vardı. Bunlar işçi tulumları yerine yünlü kumaştan paltolar, fötür şapkalar giymişti. Sanki turdaydılar. Daha dikkatle bakınca Len Ross'un aralarında olduğunu fark etti. Billy Len'in sekreterine sordu. Len Ross'un gezdirdiği bu adamlar da kim? Sowerby Vakfı'ndan. Billy kaşlarını çattı. Yeni mevkiyi finanse eden vakıf idi. İşin kime verilmesi gerektiği konusunda epey söz hakkı olacaktı. Len de yağcılık yapıyordu. Bugün gelecekleri biliniyor muydu? Len sana bir not gönderdiğini söyledi. Bu sabah seni almaya geldi ama bulamadı. Not mot yoktu. Billy emindi bundan. Len bile bile ona haber vermemişti. Kendisi de gecikmişti. ''Kahretsin'' dedi Billy öfke içinde. Koşup gruba katılmaya gitti. Bu arada Joseph Bellow aklından çıkmıştı. Saat 8.30. Güdümlü mermi acele monte edildiğinden üstteki aşamalarda yeni bir motor değil, birkaç yıldan beri üretilmekte olan bir roket motoru kullanılmaktadır. Bilim adamları denenmiş, testten geçmiş Sargent roketinin küçük bir versiyonunu seçmişlerdir. Roketin üst aşamaları, Baby Sargents dedikleri bu küçük roketlerden oluşan donanımlardan enerjisini almaktadır. Luke Union tren istasyonuna çıkan caddelerin hangisinin güvenli olduğunu düşünürken dakikada bir izlenip izlenmediğini de kontrol ediyordu. İzleyenlerinden kopalı bir saati geçmişti ama bilinmez ki her an çıkabilirlerdi bir yerden. Bu düşünce onu korkutuyor, şaşkına çeviriyordu. Kimdi bunlar, neyin peşindeydiler? İçgüdüleri bunların tekin olmadığını söylüyordu. Öyle olmasa neden gizliden gizliye onu izliyorlardı? Bu düşüncelerden kurtulmak istermiş gibi başını silkti. Yersiz kafa yorma insanı allak bullak ediyordu. Tahmin yürütmenin anlamı yoktu. Olanı biteni anlamak zorundaydı. İlkin üstüne başına çeki düzen vermesi gerekiyordu. Bir tren yolcusunun bavulunu yürütmekti tek çare. Hayatının bir anında bunu yapmış olduğundan emindi. Anımsamaya çalıştı. Aklına Fransızca sözcükler geliyordu. La valise d'un tapu descend du train. Bu iş kolay olmayacaktı. Pis paçavralarıyla derli toplu yolcular arasında göze batardı. Kaçmak için hızlı iş görmesi gerekiyordu ama başka çaresi de yoktu. Orospu Didi'nin hakkı vardı. Kimse serseriye kulak asmazdı. Tutuklanacak olsa polisin serserinin sözlerine kulak asması olacak iş miydi? Hapsi boylardı. Bu düşünce tir tir titretti onu. Aslında onu korkutan hapse düşmek değildi. Haftalarca, aylarca bilgisizlik ve şaşkınlık içinde olmak ve kim olduğunu bilmeden, keşfetme umudu olmadan çaresizlik içinde yaşamaktı. Önünde uzanan Massachusetts bulvarının ucunda Normandiya'dan alınıp getirilmiş bir Romanesk katedral gibi Union tren istasyonunun beyaz granit pasajı görünüyordu. Hırsızlıktan sonra çarçabuk gözden uzaklaşması gerekiyordu. Arabaya ihtiyacı vardı. Bavulu nasıl çalacağı çakmıştı kafasında. İstasyona yakın cadde boyunca park etmiş sıra sıra araba vardı. Bunların çoğu trene binip gidenlere ait olmalıydı. Bir araba gelmiş arkasındaki boş aralığa park etmişti. Mavi beyaz iki renkli bir Ford Fiesta'ydı. Gösterişsizdi ama yeniydi. Bu işini görürdü. Arabayı tutacak bir mandal değil, anahtar çalıştırıyordu. Ama kısa devre yapmak kolaydı. İki teli birbirine bağladı mı iş halloldu demekti. Bunu nasıl bildiğine şaştı. Siyah paltolu bir adam Ford'dan çıktı, bagajdan bir valiz aldı, arabayı kilitledi ve istasyona yöneldi. İşi ne kadar sürerdi acaba? İstasyonda göreceği bir iş vardı elbette. Birkaç dakika içinde dönebilirdi. Döndü mü de arabasının çalındığını polise ihbar ederdi. Olmazdı bu. Adamın nereye gittiğini öğrenmesi gerekiyordu. Arkasına takıldı, birlikte istasyona girdiler. Bu sabah terk edilmiş bir tapınağı andıran istasyon insan kaynıyordu. Kendisinin bu kalabalık içinde sırıttığını hissetti. Herkes temiz, tren dazdı. Çoğu bakışlarını kaçırıyordu ondan, kimi de ona iğrenerek ya da hor görerek bakıyordu. Onu önce de dışarı atmış olan işgüzar adamla karşılaşabileceğini düşündü. O zaman seyretsen curcunayı. Adam unutmuş olamazdı. Ford'un sahibi bilet kişisi önünde sıraya girmişti. Luke da girdi sıraya. Kimseyle göz göze gelmeden, kimsenin dikkatini çekmemesini umut ederek yere bakıyordu. Sıra ilerledi, adam kişinin önüne gelmişti. Philadelphia, aynı gün, gidiş geliş. Luke için yeterdi bu. Philadelphia saatler alırdı. Demek ki adam bütün gün burada olmayacaktı. O dönmeden arabasının çalındığını ihbar edecek kimse yoktu. Luke da geceye kadar rahat rahat işini görürdü. Sıradan çıkıp acele acele uzaklaştı. Dışarı çıkmak rahatlattı onu. Öyle ya, serserilerin de caddede yürümeye hakkı vardı. Massachusetts Boulevard'a döndü, Ford duruyordu. Daha sonradan vakit kaybetmemek için kilidini açtı, caddenin aşağısına doğru baktı. Arabalar ve yayalar sürekli gidip geliyorlardı. Mesele berduş halinin onun bunun dikkatini çekmesiydi. Çevrede kimse kalmayıncaya kadar bekleyecek olsa bütün gününü orada nöbet tutmakla geçirirdi. Elini çabuk tutması gerekiyordu. Yola indi, arabanın çevresini dolaştı ve şoför mahalli kapısına geldi. Penceresinin camına dayanarak camı aşağı itti. İşe yaramamıştı, ağzı kurumuştu. Acele iki yanına baktı. Henüz kimsenin dikkatini çekmemişti. Ayak uçlarına dikildi ve bütün vücuduyla pencerenin mekanizmasına abandı. Sonunda cam koyverdi kendini ve indi. Cam tamamıyla açılınca elini içeri uzatıp kapıyı açtı. Pencereyi kapadı ve kapıyı yeniden örttü. Hemen tüyebilirdi artık. Arabayı şimdi çalıştırayım ve çalışır halde bırakayım diye düşündü. Ama bu oradan geçen bir devriye polisinin ya da herhangi başka birinin dikkatini çekebilirdi. Union tren istasyonuna geri geldi. Bir tren yolu memurunun dikkatini çekersem diye kaygılanıp duruyordu. Önceden takıştığı kişi olması şart değildi. Herhangi dikkatli bir memur yere düşmüş bir şeker kağıdını alıp atar gibi onu tuttuğu gibi dışarı atardı. Ne hızlı ne yavaş yürüyordu. Duvar dibinden gidiyor, kimseye toslamamaya bakıyordu. Kimseyle göz göze gelmiyordu. Bavul çalmanın en iyi zamanı büyük ve kalabalık bir trenin gelmesinden sonraydı. Salon koşuşan insan yığınlarıyla dolardı. Trenlerin gidiş gelişlerini gösteren levhaya baktı. 12 dakika sonra New York Express'i geliyordu. Harika dedi. Trenin hangi perona gireceğini öğrenmek için başını kaldırıp tabelaya baktı. Birden ensesindeki kılların dikeldiğini duydu. Bakındı. Gözünün ucuna bir şey takılmış, içgüdüsel bir uyarı gelmişti sanki. Neden korkuyordu ki? Göze batmamak için levhanın önünden koşarak uzaklaştı. Gazete bayinin önünde durdu, gazetelere göz gezdiriyordu. Ordu roketi yakında fırlatıyor. 10 kişinin katili enselendi. Dallas Bağdat grubuna teminat veriyor. Canaveral burnunda son şans. Bir süre sonra başını omzundan arkaya çevirerek baktı. 2 düzine kadar insan salonda yürüyor, bir banliyö treninden bir diğerine koşuyordu. Tahta banklarda oturanlar, sabırla ayakta dikilenler, New York treninden inecek yolcuları karşılamaya gelmiş eski dost, akraba ve şoförler. Erkencecik bir öğle yemeğine buyur etmek üzere restoranın önünde duran bir aşçıbaşı vardı. Bir yerde 5 hamal toplaşmış sigara içiyordu. 2 de ajan. Ajan olduklarından kesinlikle emindi. Gençler paltolu, temiz trendaz, sivri uçlu ayakkabıları cilalı. Aslında onları ele veren şey görünüşlerinden çok davranışlarıydı. İkaz durumundaydılar. İstasyonu gözleriyle tarıyorlar, gelen geçenlerin yüzlerini süzüyorlardı. Tren giriş gidişlerini gösteren levha dışında bakmadıkları yer yoktu. Onları ilgilendirmeyen tek şey yolculuktu. Yanaşsam mı diye geçti aklından. Şöyle bir düşündü de kendisini tanıyan kişilerle basit insan ilişkisini öyle özlemişti ki. ''Hey Luke, ne var ne yok yahu, çoktandır görüşmedik.'' diyecek birini bekliyordu. Oysa bu ikisinden gelecek yanıt, ''Bizler FBI'danız, sizi tutukluyoruz.'' olurdu. Luke bunun bir de içine su serpebileceğine inanıyordu. ''Gel gelelim, o içgüdü yok muydu ah?'' ''Olmaz.'' diyordu. ''Onlara acaba güvensem mi?'' diye içinden geçirdi. ''Kasıtları yoksa beni niçin izlesinler?'' Sırtını dönüp yola koyuldu, gazete bayini araya engel gibi koydu. Büyük bir giriş kemeri altında dönüp bir baksam diye düşündü. Görüş açısına göre doğudan batıya doğru gidiyorlardı. Bunlar da kimdi? İstasyondan ayrıldı, ön cephedeki kemer boyunca birkaç metre yürüdükten sonra yeniden salona girdi. Batı yönündeki çıkışa doğru ilerleyen 2 ajanın sırtını gördü. Saatine baktı, 10 dakikası geçmişti bile. New York Express'i 2 dakika sonra geliyordu. Kapıya doğru hızla gidip arka planda kalmaya çalışarak beklemeye başladı. İlk ağızda birkaç kişi indiğinde içine tam bir rahatlık çöktü, gelenleri dikkatle izliyordu. Günlerden çarşambaydı, yani haftanın ortası. Etrafta bir sürü işine gidip gelenler ve askeri üniformalar, tek tük turist, bir avuçta çoluk çocuk, şimdi kendi boyunda birini arıyordu. Yolcular kapıya akın ettikçe bekleyenler ileri atılıyor, geliş gidişler allak bullak oluyordu. Kapının çevresinde kalabalık gittikçe yoğunlaşıyordu. Derken itişen kakışanlardan arada zaman zaman boşluklar oluşuyordu. Boyu bosu kendisininkine uygun bir adam ilişti gözüne. Luke'un ne var ki üstünde bir kaban, bir de kaptan kasketi vardı. Sırt torbasında bunların yedeği olması zayıf bir olasılıktı. Gene boyu kendininki kadar yaşlı bir yolcuyu da sildi defterinden. Çok zayıftı adam. Hah, düşündü, adamı bulmuştu. Ama elinde sadece bir evrak çantası vardı. Şu ana dek en azından 100 yolcu çıkmıştı ama arkası kesilecek gibi değildi. Salon sabırsız insan kalabalığı ile dolup taşıyordu. Tamam dedi, işte adamım. Boyu da bosu da yaşı da Luke'unkinin aynıydı. Önü iliklenmemiş gri paltosu altından görünen tweed bir ceketi, bir de kaşe bir pantolonu vardı. Sağ elinde taşıdığı ten rengi valizde işe giderken giyeceği giysileri olmalıydı. Endişeli bir ifadesi vardı. Randevusuna geç kalmış gibi hızlı hızlı ilerliyordu. Luke kalabalığa daldı. İnsanları ite kaka adamın arkasına kadar geldi. Kalabalık sıktı, çok ağır ilerliyordu. Luke'un hedefi ise dura kalka yol alıyordu. Bir ara kalabalık seyreldi, adam açılan boşluğa seyirtti. Tam o sırada Luke çelme taktı. Ayağını kanca gibi adamın ayak bileğine geçirdi. Adam ileri doğru fırladı. Luke yukarı doğru bir tekme savurdu ve hasmının dizini büktü. Adam bir çığlık atıp yüzü koyun yere kapandı, elindeki çantayı da valizi de bıraktı. Düşerken kürk mantolu bir kadına toslamış, kadını da düşürmüştü. Kadın çığlık ata dursun, adamın şapkası bir yana savrulurken mermere çarpma sesi duyuldu. Kadın hemen iki dizi üstüne doğrulmuştu. Elinden çantayı ve şık beyaz deri valizini düşürdü. Kalabalık hemen çevrelerini almıştı. Bir şeyiniz yok ya diye sorup duruyorlardı. Luke yerden deri rengi çantayı alıp hızla uzaklaştı. En yakındaki çıkış kemer altına doğru yürüdü. Dönüp arkasına bakmıyordu. Koşun, tutun diye bağıran yoktu arkasından. Bir şey duyacak olsa tabanları yağlamaya hazırdı. Temiz giysilerinden olmak istemiyordu doğrusu. Üstelik elindeki valizle bile birçok kimseyi arkada bırakırdı. Kapılara doğru seyirtirken sırtının sanki hedef haline geldiğini hissetti. Çıkış yerinde başını çevirip omzu üzerinden baktı. Kalabalık hala aynı noktada dönüp duruyordu. Çelme taktığı adamı göremiyordu, kürk mantolu kadını da göremiyordu. Ancak uzun boylu bir adam bir şey ararmış gibi yetkili biri davranışıyla salonu tarıyordu. Başı birden Luke'a çevrildi. Luke kapıdan sıyrılıp geçti. Caddeye çıkınca Massachusetts bulvarına doğru yol almaya başladı. Bir dakika geçti geçmedi Ford Fiesta'sına gelmişti. Elindeki valizi bir an önce gizlemek için doğrudan bagaja yöneldi, kilitliydi. Sahibinin bagajı kilitlediğini hatırladı. Gerisin geri istasyona baktı. Uzun boylu adam istasyon önündeki trafik çemberinden arabalar arasından atlaya hoplaya koşuyordu. Luke'a doğru yönelmişti. Bu da nereden çıkmıştı şimdi? Gizli polis miydi, neyin nesiydi? Dedektif mi, işgüzarın teki mi? Luke hızla şoför mahalline döndü, kapıyı açıp valizi arka koltuğa savurdu, kapıyı güm diye çarparak kapadı. Kontrol paneli altındaki telleri buldu, onları birleştirdi, beklediği gibi olmadı. Havanın soğuk olmasına rağmen aldığında ter taneleri belirdi. Neden çalışmıyordu Meret? Herhalde dedi, yanlış telleri değdiriyorum. Panelin altına yeniden eğildi, jignenin yanında bir tel daha vardı, çekip soldaki tele değdirdi, motor çalışmaya başladı. Gaza bastı, motor hızlandı, vitesi geçirip el frenini bıraktı, işaretini verip yola çıktı. Arabanın burnu istasyona doğruydu, U dönüşü yapıp yoluna devam etti. Gülümseme belirdi yüzünde. Talih yüzüne gülecek miydi? Valizde giysi var mıydı acaba? Yaşamının sorumluluğunu kendi üstlenmeye başlamıştı artık. Şimdi bir duş alıp giysilerini değiştirmek zamanı gelmişti. 7. ayrımın sonu. Sayfa 94.